Ayrım 14, sayfa 142. En Reşit Aşk Yargıcı. Anlatırlar ki bir gece Harun Reşit aynı eşitlikte sevdiği biri Medineli, öteki Kufeli iki güzel genç kadın arasında uzanmış yatarken hangisini yeğlediğini açıklamak istememiş ve özellikle birini kazanırken öbürünü yitireceğini düşünerek hangisiyle son ilişkiyi kuracağını kestirememiş. Bu ödülün en çok layık olana verilmesi gerekiyormuş. Böylece Medineli Gözde onun ellerini tutup tatlı tatlı okşamaya başlamış. O sırada Kufeli Gözde biraz daha aşağı tarafta yatarak ayaklarını ovuşturuyor. Bundan yararlanarak elini yukarıdaki Beytülmale kadar kaydırıyor. Zaman zaman onu yokluyormuş. Bu narin yoklayışlarla Harun Reşit'in organı ansızın hatırı sayılır ağırlıkta büyümüş. Bunun üzerine Kufeli esire çabucak eline geçirerek onu tümüyle kendine çekmiş ve avuçlarının çukurundan tutmuş. Ama Medineli esire ona, "Görüyorum ki sermayeyi sırf kendin için saklıyorsun, faizini bile bana ödemeyi düşünmüyorsun." demiş. Ve ivedi bir kıpırdanışla rakibini itmiş ve bu kez sermayeye kendisi egemen olarak iki elleri arasında özenle sıkmaya başlamış. O zaman yoksun bırakılan ve peygamberin geleneklerini çok iyi bilen öteki esire, Medineli esireye, barış ve dua üzerine olası peygamberin ölü bir toprağı canlandıran oranın tek sahibi olur şeklindeki sözlerine göre sermayeye sahip olması gereken benim demiş. Ama Beytülmal'i bırakmak istemeyen Medineli esire sünneti bilmede en az rakibi Kufeli esire kadar bilgili olduğundan ona sermaye, barış ve dua üzerine olası peygamberin bize sufiler tarafından aktarılan av hayvanı onu ürkütenin değil yakalayanındır sözüne göre benimdir diye yanıt vermiş. Halife bu alıntıları işitince ikisini de o denli doğru bulmuş ki o gece iki gözdesini de eşit şekilde doyurmuş. Sonra Şehrazat, "Ama ey bahtı güzel şah, bu fıkraların hiçbiri aşkta üstünlüğü bir delikanlıya mı yoksa olgun bir erkeğe mi tanıma gerektiği üstüne iki kadınla ilgili fıkranın yanında değerli sayılmaz." diye eklemiş. Üstünlük kimin? Delikanlının mı, olgun erkeğin mi? Aşağıdaki fıkra bize Ebu'l Ayna tarafından aktarıldı. Bir gün evimin damına çıkmış hava aldığım sırada komşu damda konuşan kadın sesleri duydum. Bu konuşanlar komşumun iki eşiydi. Bunların her birinin güçsüz, yaşlı kocalarının yerine getiremeyeceği kadar onları doyuran dostları vardı. Ama birinin dostu henüz taptaze, yanakları pembe ve tüysüz, güzel bir delikanlı, öbürünün dostu ise olgun ve sakalı tıkız, gür bir erkekmiş. Benim iki komşum dinlendiklerini bilmeden dostlarının karşılıklı değerleri üzerinde tartışmaktaydılar. Biri diyordu ki, anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 377. gece olunca demiş ki, biri diyordu ki, kardeşim aşığının sakalının sertliğine bu sakallar göğsüne sürtünce ve bıyıkları dikenleriyle yanaklarına ve dudaklarına dokununca nasıl dayanıyorsun? Her seferinde nasıl oluyor da derinin bu dokunuşlarla kıyıcılıkla yırtılmasından kendini koruyabiliyorsun? Bana inan da kardeşim, sen aşık değiştir ve bir meyve gibi arzu uyandıran, öpüşürken ağzında eriyecek kadar eti yumuşak bir delikanlı bul. Emin ol ki sakalının bulunmayışını pek çok hoş yanlarıyla kapatarak seni ödüllendirmiş olur. Bu sözleri duyunca ortağı ona, sen ne budalasın kardeşim, incelik ve sağduyudan da pek yoksunsun. Bilmez misin ki ağaç yaprakla donanmış olmadıkça güzel değildir ve hıyar ancak tüyleri ve pürüzleriyle lezzetlidir. Dünyada sakalsız ve yer elması gibi kel bir erkekten daha çirkin ne vardır? Bil ki kadın için saç örgüleri neyse sakal ve bıyıklarda erkek için aynı şeydir. Ve bu o denli kabul edilmiştir ki yüceler yücesi ululukla şanlı Tanrı gökyüzünde erkeğe sakal, kadına uzun saçlar verdiği için yaradanı övmekten başka işi olmayan bir melek yaratmıştır. Öyleyse bana dost olsun diye sakalsız bir genç seçmemi önermenin ne anlamı var? Sanıyor musun ki daha binmişken inmeyi düşünen, henüz gerilmişken yumuşamayı düşünen, henüz düğümlenmişken düğümü çözmeyi düşünen, henüz yerini bulmuşken çekilmeyi düşünen, henüz katılaşmışken erimeyi düşünen, henüz dikilmişken çökmeyi düşünen, henüz sarılmışken ayrılmayı düşünen, henüz yapışmışken kopmayı düşünen, henüz çekilmişken kurtulmayı düşünen birinin altına yatmayı kabul ederim. Sen yanılıyorsun benim zavallı kardeşim. Ben asla burnuyla koku alır almaz sarsılan, içeri girince yerinden ayrılmayan, boşaldıkça kendini dolduran, bitirince yeniden başlayan, kıpırdayınca harika olan, saldırınca şahane olan, verdiği zaman cömert olan, dalınca delen bir erkeği bırakmam diye yanıt vermiş. Bu açıklamayı işiterek aşığı sakalsız olan kadın, kutsal Kabe'nin sahibi adına kardeşim doğrusu bana sakallı erkeği tatma hevesi veriyorsun demiş. Sonra Şehrazat kısa bir suskunluğu izleyerek hemen demiş ki, hıyarın değeri. Bir gün Emir Muin bin Zeyd'e av sırasında eşeğe binmiş çölden gelen bir araba rastlamış. Ona yaklaşıp selamladıktan sonra kendisine, böyle nereye gidiyorsun Arap kardeş ve şu küçük torbada özenle toparlanmış olarak taşıdığın şey nedir diye sormuş. Arap, bahçemde tufanda olarak zamanından önce yetişmiş olan bu hıyarları sunmak üzere Emir Muin'i aramaya gidiyorum. Tanıdığım en cömert kişi olduğundan hıyarlarıma karşılık cömertliğine yaraşır bir para öder diye şeklinde yanıt vermiş. O güne kadar Arap'ın hiç görmemiş olduğu Emir Muin ona, peki bu hıyarlar için Emir Muin'in sana ne kadar para vermesini bekliyorsun diye sormuş. Arap da hiç değilse 1000 altın dinar diye yanıt vermiş. Emir Muin, ya Emir sana bunun fazla olduğunu söylerse deyince 500 dinar isterim diye yanıt vermiş. Ya buna da çok derse 100. Onun da fazla olduğunu söylerse 50. Ona da çok derse 30. Bu da çoktur derse, o zaman eşeğimi haremine sokar ve boş ellerle kaçar giderim. Bu sözleri işiterek Muin gülmeye başlamış ve atını mahmuzlayarak mahiyetine ulaşmış ve çabucak sarayına dönmüş. Orada kölelerine ve mabeyincilerine Arap'ın hıyarlarıyla saraya geldiği zaman içeri sokmalarını buyurmuş. Gerçekten aradan bir saat geçince Arap saraya ulaşmış, mabeyinci onu çabucak emirin kendisini beklediği kabul salonuna götürmüş. Muin şahane bir tavırla salonun görkemi içinde ve yöresinde yalın kılıç muhafızlarıyla oturuyormuş. Arap onun kişiliğinde yolda rastlamış olduğu atlıyı tanımaktan pek uzakmış. Hıyar torbası elde dinelmiş, selamlaşmalardan sonra emirin söze başlamasını beklemiş. Emir de ona, Arap kardeş torbanda ne getirdin diye sormuş. O da, Emir Efendimizin cömertliğine güvenerek kendisine bahçemde yetişen tufanda taze hıyarlardan getirdim diyerek yanıtlamış. Ne güzel bir fikir. Peki benim cömertliğime ne kadar biçtin? 1000 dinar bu biraz fazla. 500 çok. 100 çok. 50 çok. Öyleyse 30. Bu da çok. O zaman Arap, hay Allah, bugün o cehennem kazanı kılıklı herife çölde rastlamam ne büyük talihsizlik oldu benim için. Yok vallahi hıyarlarımı 30 dinara bırakamam diye haykırmış. Bu sözleri duyan Emir Muin gülmüş, hiçbir yanıt vermemiş. O zaman Arap ona dikkatle bakmış ve çölde rastladığı kişinin Emir Muin'den başkası olmadığının farkına vararak, vallahi ey efendim sen 30 dinarı getirt razı olayım. Zaten eşek de aşağıda kapıda bağlı duruyor demiş. Bu sözleri işiten Emir Muin öylesine bir kahkaha koparmış ki sırt üstü yere düşmüş, yaverini çağırtarak ona, bu Arap kardeşi ilkin 1000 dinar, sonra 500, sonra 300, sonra 100, sonra 50 ve sonunda 30 dinar verin de eşeğini bulunduğu yerde bağlı tutmayı sürdürsün demiş. Arap da bir torba hıyar için 1980 dinar almaktan dolayı şaşkınlığın sınırına ulaşmış. Ve işte Emir Muin'in cömertliği böyleymiş. Sonra Şehrazat demiş ki, beyaz saçlar. Ebu Suvayt anlatır ki, Günün birinde meyve satın almak üzere bir meyve bahçesine gitmiştim ki uzaktan bir kayın ağacının gölgesine oturmuş saçlarını tarayan bir kadın gördüm. Hemen yanına yaklaştım. Saçları bembeyaz olmuş yaşlı bir kadındı. Ama yüzü çok kibar, cildi taze ve hoştu. Yanına yaklaştığımı görünce yüzünü örtmek için herhangi bir davranışta bulunmadığı gibi fil dişi tarağıyla saçlarını taramayı gülerek sürdürdü. Karşısında durarak selamlaşmalardan sonra ona "Ey yaşça ileri, yüzce genç hatun, neden saçını boyayıp tam anlamıyla bir genç kıza benzemiyorsun? Hangi neden bunu yapmanı engelliyor?" diye sordum. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 378. gece olunca demiş ki, "Hangi neden bunu yapmanı engelliyor?" diye sordum. O zaman başını kaldırıp bana iri gözleriyle bakarak şu dizelerle yanıt verdi. "Onları bir zamanlar boyadım, boya kayboldu ama zamanın boyası kaldı. Öyleyse onları neden boyamalı? Madem ki istediğim zaman şatafatlı bir şekilde art yuvarlarımı sallayabiliyor ve önden de arkadan da canımın istediği gibi işimi sürdürüyorum." Mothers bunu koşutlu olarak şöyle çevirmiş. "I used to dye my hair, but time undyed it. Now I am sage. I show my bottom bare, which does not age." Evvelce saçlarımı boyardım ama zaman boyaları çıkarırdı. Şimdi akıllandım. Art yuvarımı gösteriyorum. Yaşı yok onun. Oysa evvelce onu gizlerdim. Çevirmenin notu. Ve Şehrazat sonra demiş ki, "Çözülmüş anlaşmazlık. Anlatırlar ki Vezir Cafer bir gece Halife Harun Reşit'i evinde kabul etmiş ve onu hoş bir şekilde eğlendirmek için hiçbir şeyi esirgememiş. Ansızın Halife Cafer'e, "Cafer, benim görüp satın almak istediğim bir esireyi senin kendin için satın almış bulunduğunu öğrendim. İsterim ki onu kendince uygun gördüğün bir değer karşılığında bana bırak." demiş. Cafer, "Onu hiç de satmak niyetim yok ey emirül müminin," diye yanıt vermiş. O da, "Öyleyse onu bana armağan et." demiş. Cafer, "Öyle bir niyetim de yok ey emirül müminin," diye yanıt vermiş. Bunu duyunca halife kaşlarını çatmış ve, "Eğer esireyi bana satmaz ya da vermezsen 3 kez tekrarlayarak eşim Zübeyde'yi hemen boşamış olayım." demiş. Cafer de, "Eğer bu esireyi sana satar ya da verirsem çocuklarımın anası olan eşimi 3 kez yemin ederek ben de boşamış olayım." diyerek yanıt vermiş. İkisi de bu yemini edince birdenbire şarabın dumanıyla gönül gözleri köreldiğinden biraz fazla ileri gittiklerinin farkına vararak ortaklaşa bir uyumla bu beladan kurtulmak için nasıl bir araç kullanılabileceklerini birbirlerine sormuşlar. Birkaç dakikalık bir şaşkınlık ve düşünmeden sonra El Reşit, bu durumdan kurtulmak için boşanma konusundaki içtihatları çok iyi bilen Kadı Ebu Yusuf'a başvurup fikrini alalım demiş. Hemen onu çağırtmak için adam göndermişler. Ebu Yusuf da düşünmüş ve, "Halife gece yarısı beni çağırtmak için adam gönderdiğine göre İslam aleminde çok önemli bir olay ortaya çıkmış olmalı." demiş. Sonra çabucak evinden çıkmış, katırını mahmuzlamış ve katırı izleyen hizmetkarına, "Yanına henüz tayınını bitirmemiş olan hayvanın yem torbasını al ve oraya gittiğimizde onu başına asmayı unutma ki yemeği sürdürsün." demiş. Halife ile Cafer'in kendisini beklemekte olduğu salona girince halife onun onuruna ayağa kalkmış ve onu yanına oturtmuş. Bu ayrıcalığı asla Ebu Yusuf'tan başkasına göstermezmiş. Sonra ona, "Seni büyük ağırlığı olan bir sorun üstüne görüşünü almak üzere çağırttım." demiş. Ve kendisine durumu açıklamış. Bunu öğrenen Ebu Yusuf, "Ama ey emirül müminin, bunun çözümü çok basit." demiş. Sonra da Cafer'e doğru dönerek ona, "Sen halifeye cariyenin sadece yarısını sat, yarısını da armağan et." demiş. Kadının bu çözümü yoluna halife bayılmış ve inceliğine hayran olmuş. Çünkü yalnız ikisi de yeminlerinin vebalinden kurtulmuyor. Aynı zamanda halife istediği esireye de sahip oluyormuş. Bunun üzerine hemen esireyi oraya getirmişler ve halife, "Esireyi ilk sahibinden almak için bana olanak sağlayacak kesin özgürlüğü gerektiren yasal sürenin geçmesini bekleyemem." Bu durumda, "Ey Ebu Yusuf, benim için bu özgürlüğü hemen kazandıracak bir yolda bulman gerek." demiş. Ebu Yusuf, bu daha da kolay bir şey, genç bir memluk gelsin buraya diye yanıt vermiş. Hemen istenen memluk getirtilmiş ve Ebu Yusuf, bu ivedi özgürlüğün geçerli olması için kölenin yasaya uygun şekilde evlenmiş olması gerek. Ben de onu bir kısım parada ödenince kendisine dokunmaksızın kızı boşayacak olan bu memlukla evlendireceğim. Ve ancak o zaman ey emirül müminin odalık olarak esire senin olabilir demiş. Ve memluğa dönerek ona bu esireyi yasal eş olarak kabul ediyor musun diye sormuş. O da kabul ediyorum demiş. Bunun üzerine kadı ona evlendin, şimdi al sana 1000 dinar. Boşa bakalım onu demiş. Memluk, şu anda yasal olarak onunla evlenmiş bulunduğuma göre evliliğimi sürdürmek istiyorum. Çünkü esiri hoşuma gitti diye yanıt vermiş. Memluk'un bu yanıtını işiten halife öfkeyle kaşlarını çatmış ve kadıya, atalarımın onuru üzerine yemin ederim ki çözüm tarzın seni daracına götürecek demiş. Ama Ebu Yusuf rahatlıkla, Halife Efendimiz bu memluğun red etmesine kafasını yormasın, böylece çözüm yolunun çok daha kolay olduğuna inansın demiş. Sonra da sadece ey emirül müminin bana bu memluğu sana benim kölenmiş gibi kullanmama izin ver demiş. Halife izin verildi memluk senin kölen ve malındır demiş. Bunun üzerine Ebu Yusuf genç kıza dönmüş ve ona sana bu memluğu armağan ediyor, satın alınmış bir köle olarak sana veriyorum. Onu böylece kabul ediyor musun diye sormuş. Kız da kabul ediyorum diye yanıt vermiş. Ebu Yusuf, bu durumda seninle sözleşmesini yaptığım evlenme kendiliğinden bozuluyor ve onunla bağlantın kopuyor. Evlilik yasası böyle buyuruyor, hükmettim diye haykırmış. Bu hükmü işiten El-Reşid hayranlığın sınırında ayağa kalkmış ve ey Ebu Yusuf, İslam aleminde senin gibi ikinci bir kişi yoktur diye haykırmış ve onun için üstü altın dolu büyük bir tepsi getirterek kabulünü rica etmiş. Kadı halifeye teşekkür etmiş ama bu kadar altını nasıl taşıyacağını bilememiş. Ansızın katırın yem torbasını hatırlamış ve onu getirterek tepsideki bütün altınları içine boşaltmış ve oradan ayrılmış. Böylece bu fıkra bize içtihadın incelenmesinin onur ve servet getirdiğini kanıtlar. Tanrı'nın rahmeti hepsinin üzerine olsun. Sonra Şehrazat demiş ki, Ebu Nuvas ve Sit Zübeyde'nin yıkanışı. Anlatırlar ki Halife Harun Reşit, karısı ve yeğeni olan Sit Zübeyde'yi büyük bir aşkla sevdiğinden bir bahçe ortasında sırf onun için yöresi sık ağaçlıklı koruyla çevrili bir havuz yaptırmış. Böylece koruluğun girilemez ve yapraklara bürünmüş olmasından ötürü insan gözünün ve güneş ışığının ulaşamayacağı bir yerde yıkanabilmesini sağlamış. Oysa sıcağın epeyce fazla olduğu bir gün Sit Zübeyde tek başına koruluğa gelmiş, havuzun kenarında tamamıyla soyunmuş ve suya girmiş. Ama orada sadece dizlerine kadar ayaklarını yıkamış çünkü eğer boylu boyunca suya girerse suyun bedenine değmesinin yaratacağı ürpermeden korkuyor, dahası yüzme de bilmiyormuş. Ama yanında getirdiği bir tasla omuzlarından aşağı küçük dalgalar halinde su döküyor, onun serin ve gümüşsü etkisiyle titriyormuş. Eşinin havuza doğru gittiğini gören halife onu yavaşça ayak seslerini duyurmamaya çalışarak izlemiş ve tam soyunduğu sırada yanına ulaşmış. Yapraklar arasından onu gözleyerek su üzerindeki beyaz vücuduna hayranlık duyuyormuş. Elini bir daha dayamak isterken ansızın dal kırılmış ve Sit Zübeyde... Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.